Herkese merhabalar, ben Burak Scholz. Bu videoda sizlerle beraber Monster Toolbar TD3'ü inceleyeceğiz. Farklı versiyonları var. Misal veriyorum, versiyon 2.1.1. Farklı versiyonlar farklı donanımları ihtiva ediyorlar. Ama tabii ki siz bu sistemi seçtikten sonra kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Daha fazla depolama, daha farklı bir işlemci, daha farklı bir ekran kartı gibi gibi. Bu kasalar Monster'ın oyuncu kasaları çıkış yaptığı dönemde fiyatları ile alakalı eleştirilmişlerdi. Yine eleştirilebilir, tartışılabilir ama oradaki önemli mesele şu, bu kıstası sakın atlamayın. Şimdi Monster'ın şöyle bir avantajı var. 3, 6, 9 ve 12 ay vade farksız satış yapıyorlar. Tabii ki her kredi kartı içinde değil. Ona sitesinden gidip bakın ama şöyle bir durum oluşuyor. Yani internette bir hazır kasa buldunuz, fiyatına bakıyorsunuz. Fiyatı hoşunuza gitti ama işte 12 ay taksitte kaç bin liraya gelecek? 50 bin liradan 75 bin liraya mı çıkacak mesela? Şimdi böyle olunca sistem bir anda mantıksız hale gelebiliyor. O yüzden Monster'ın kasalarını, oyuncu sistemlerini kıyaslarken, donanıma baktınız, performansa baktınız, fiyat kıyaslaması yaparken o sistemi 12 ay taksitle kaç paraya alabiliyorsunuz? Bu sistemi 12 ay vade farksız taksitle ne kadar alabiliyorsunuz? Bunu kıyaslamak gerekiyor diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Çok çok önemli bir şey. Taksitle alacaksanız böyle sistemleri çok çok değerli diye düşünüyorum. Şimdi lafı uzatmadan sisteme geçelim. Kasasından başlayalım. Yakışıklı bir kasa, büyük bir kasa. Compact Midtower kasalarla karıştırmayın arkadaşlar. Bunlar yine Midtower olarak geçiyor ama Full Tower'lara daha yakın boyutlarda bir kasa seçmişler açıkçası. İçerisindeki donanımı düşündüğümüzde termal bütçesi bayağı geniş bir kasa. Sonrasında önünde 3 tane ARGB fan görmektesiniz. Önünde cam bir yapı var. Kenarında metal mesh malzeme var. Bu çerçeve de metal. Yani malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel bir başlangıç yapıyor şöyle bir karşıdan baktığınızda. Kasanın içerisine geçtiğinizde kasanın arkasındaki mesh yapı üzerinden yine havayı tahliye eden 3 tane ARGB fan daha görüyorsunuz. Egzoz fanını da görüyorsunuz. İşlemci de hava soğutmalı. Bu da ARGB ve bunların hepsini aydınlatmasını tek bir tuşla beraber kontrol edebiliyorsunuz. Kendi masaüstü yazılımı da var aslında Monster'ın ama hani buradan hızlı bir şekilde kontrol edebilmek mümkün. Kasanın geri kalan kısmında mesela burada plastik malzemeyi görüyorsunuz. Üzerinde şerit halinde bir RGB var. Gerçekten güzel ve kontrol edilebilir yapıda. Sonrasında kasanın sağ tarafında cam yapının hemen yanında aslında açma kapama butonu, işte aydınlatma rengini değiştirebileceğiniz buton, tip A portları, tip C portu da burada aslında bulunuyor. Kasanın genel manada malzeme kalitesi, görünümü, duruşu bence güzel. Yani içerisindeki donanımı düşündüğümde evet yani bu sistemi biraz pahalı bir kasa diyorsunuz ama Monster bu kasayı uygun bir fiyatla mal edebilmiş belli ki. Ben kasanın dışını beğendim. Güzel. Sisteme ev sahipliği yapan anakarta geldiğimizde Monster imzalı bir 760 Gaming Wi-Fi anakartı görmekteyiz. Wi-Fi 6E üzerinden kablosuz bağlantı kurabiliyorsunuz. Benimkisi gibi bir mesh Wi-Fi sisteminiz varsa ve gigabit altyapınız varsa mesela 700 megabite kadar ben burada hız elde edebildim. Giriş çıkışlarına baktığımızda arka tarafta arkadaşlar 7 tane tip A portu görmektesiniz. Bunların bir kısmı 3.0, bir kısmı 2.0 tabii ki. Kasanın üzerinde de 2 tane tip A portu ile beraber toplam 9 tane tip A portu. Klavyeniz, mouse'unuz, işte her şeyiniz aslında USB alıcılarla artık çalışıyor. USB üzerinden çalışıyor. Minimumum 8'dir. Burada 9 tane var. 2 tane de tip C portu var. Bu da güzel bir avantaj sağlıyor. Hızlı taşınabilir depolama birimleri bağlıyorum mesela. Benim işimi görüyor. Ve bu anakartın hani Monster markalı olması yani şunun için önemli. Evet bir marka kendi donanımını üretmek elbette ister. Bu basit bir iş değildir. Bunun ilk adımı iyi markaları seçip bulup bunları markalamaktır. Bunun arkasında durmaktır. Bunu yapmaya çalışıyor Monster aslında. Hatta ilerleyen zamanlarda belki ülkemizde anakart da üretirler baştan sona. Yani ne güzel bir şey olur değil mi? Ben ülkemizde bu tür donanımların birebir üretilmesini isterim. Bir Türk vatandaşı olarak ülkemizden böyle bir marka çıkmasını isterim. Ama bunun ilk adımı İyi ürünleri markalamaktan geçiyor diye düşünüyorum ben. Bu benim şahsi görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız. Üzerine takacağınız 14. nesil bir işlemciyi arkadaşlar aslında besleyebilecek kabiliyette. MOSFET'lerin üzerinde soğutucu bloklar görüyorsunuz. Üzerine ekstra bir M2 hani portu üzerinden ekstra bir depolama da bağlayabilirsiniz. Sistemin kalbindeki işlemciye geldiğimizde burada Intel'in 14. nesil Core i5 14400F'sini kullanmışlar. Dediğim gibi farklı versiyonlarda farklı CPU'ları görebiliyorsunuz veya özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi 6 performans çekirdeği, 4 tane de enerji tasarrufu çekirdeği ile beraber toplam 16 izlekli bir işlemcidir kendisi. Tek çekirdek başına 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Burada 12400F, 13400F, 14400F 12.400 ve 13.400'ün arasındaki performans farkı %10 civarlarında seyredi. Fiyat farkı ciddi bir şekilde artabiliyordu. 13.400 F'den 14.400 F'ye geçince mimari yapıdaki değişimle beraber oyun performansı aradaki ödediğiniz fiyat farkından daha yüksek seviyede seyretti. Bu bilgiyi de ekstra vermiş olayım. Oyundaki çalışma hızını da şu anda görüyorsunuz. Taktığımız ekran kartını besleyebilecek bir işlemci. Biz buraya bir 4070 taksak mesela bunu da yine 2K'da besleyebilecek bir işlemci. Taktığımız ekran kartını ise kolaylıkla besleyebiliyor. İşlemciye eşlik eden RAM'e geldiğimizde Good RAM'i görüyoruz. Fiyat performans odaklı markalardan bir tanesi. IRDM 16 GB 5600 MHz CL31 RAM, DDR5 RAM. Neden 2 tane değil? DDR4 RAM'lerde 2 tane kullanmanız gerekiyor ki çift kanal çalışsın, oyun performansını düşürmesin, değil mi? Ama DDR5 RAM'lerde öyle değil. Kendi içerisinde 2 plaka halinde çift kanal çalıştığından tek bir modül DDR5 RAM'le de beraber işinizi görebiliyorsunuz aslında. Depolama tarafında 1 TB'lik bir NVMe SSD var bu sistemin içerisinde. İşte 4 GB bölü saniye okuma ve yazma hızlarına çıkabiliyor aslında. Burada özellikle hani şu marka olacak veya şu kapasitede olacak şekilde özelleştirme yapmanızı ben sizlere şiddetle tavsiye ederim. Çünkü 1 TB bile aslında günümüz sistemlerinde birkaç tane oyun yükledikten sonra hani sizi biraz darboğaza sokacak bir kapasite diye düşünüyorum. Hele ki bu bütçelere çıktıysanız arkadaşlar, özelleştirme seçeneklerinden özelleştirip bir tane tercih edebilirsiniz. Ha, bu sistem üzerinde NVMe bir SSD kullanıcı açılırken, kapanırken, oyunlarda yüklenme sürelerinde herhangi bir problem olmadan takır takır hani çalıştırıyorsunuz sistemi. Bir diğer NVMe SSD'li sistemde de olduğu gibi. Bir oyuncu için en önemli donanıma ekran kartına geldiğimizde burada Nvidia GeForce RTX 4060 Ti var. Bunu 8'liği var, 16'lığı var. Farklı konfigürasyonlarda farklı fiyatlarla karşınıza çıkıyor tabii ki. Şimdi bu ekran kartının meselesi şu: Full HD'de yüksek kare saniye almak istediğiniz, rekabetçi oyunlarda istediğiniz performansı veriyor mu size? Veriyor aslında. Bundan yana bir sıkıntı yok. 2K oyunculuğa geldiğimizde tabii ki oyundan oyuna yapacağınız ayarlar değişir. Ama bu sistem genel minvalde Full HD'de yüksek kare saniye alabileceğiniz, 2K'da da akışkanlık sınırının hayli üzerinde aslında kalabileceğiniz bir sistem olma özelliği taşıyor. Özellikle orada DLSS'den faydalanırsınız. Frame Generation'dan faydalanırsınız arkadaşlar. 4000 serisi ekran kartlarında da güzel bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Cyberpunk gibi birkaç tane sınırlı oyunda aldığınız kare saniyeyi neredeyse 3 katına kadar da çıkarabiliyorsunuz. Nvidia ekran kartının yazılım tarafındaki avantajı bu. Şimdi burada da Monster logosunu görmektesiniz arkadaşlar. Çift fanlı bir ekran kartı. Tam yük altında dahi çok ciddi güç tüketmeyen. Tabii ki GPU'nun kendisinden kaynaklı bu. Ama hani soğutma tarafında blok, fan, İşte burada da öyle gürültülü bir ekran kartı değil bu. Yani Monster orada kendi markasıyla beraber logolamış ve karşımıza çıkarmış. Coilwine'la karşılaşmadım. Nvidia GPU'larda zaten öyle sık sık karşılaştığımız bir şey değil. Özellikle giriş ve orta segmentte. Aldığım performansı da ben sizlere göstereceğim. Tüm sisteme güç veren power supply'a geldiğimizde yine burada Monster logolu 850 watt'lık 80 plus gold sertifikalı bir power supply ile karşılaşıyoruz. Bu segmentteki bir sistem olsun veya olmasın, üst segment de olabilir. Benim istediğim şey şu: coil wind yapmasın. Evet, düzgün bir voltaj verebilsin. 12 voltta ben V-drop dediğim şeyi görmeyeyim. Sistemin stabilitesi bozulmasın. Bunlar da çok temel kritik şeyler ama bunlar artık iyi ürünlerde çözülmüş, atlatılmış şeyler. Belli bir bütçenin üzerine çıktıktan sonra tabii ki. Ben coil wind istemiyorum. Oyun oynarken kasa içerisinden hani fan gürültüsü gelebilir. Normal. Daha sessiz bir kurulum da yapılabilir. Evet. Ama en azından coil wind olmasın isterim. Ne ekran kartında ne de power supply'da herhangi bir şekilde coil wind oluşturmuyor. Bu sistem için çok fazla, bu sistemi güç tüketimi 250 watt civarlarına yani geliyor gelmiyor gibi bir şey. Dolayısıyla siz ekstra üzerine ekran kartı işlemci yükseltmesi yaparsanız elinizde 80 plus gold sertifikalı bir power supply var. İleriye dönük yani. Test şartlarına geldiğimizde Windows 11 Pro kullandım. Bütün güncellemelerini yaptım. Anakartında bütün güncellemelerini yaptım. RAM'leri olması gerektiği hızda XMP modunu açtım, çalıştırdım. Ekran kartını son model sürücüyle beraber güncelledim. Ve Full HD'de 2K'da 4K'da oyun testlerini gerçekleştirdim. Gelin tablolarla görelim. How's your arm? A little stiff, but okay. How's your back? Fine.
Ah! Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when...
Evet, Intel'in 14. nesil Core i5 14400V'si ve Nvidia GeForce RTX 4060 Ti'nin oyun performansını gördünüz. Hafıza tazelemek için tekrar tablolara bakabilirsiniz. Ama yani özeti şudur aslında, bu sistem Full HD ve 2K'da gayet güzel bir sonuç verebiliyor. DLSS açtığınızda da 4K 60 kare saniyenin de üzerine çıkabiliyorsunuz oyundan oyuna değişmekle beraber. Bütün çözünürlüklerde arkadaşlar 3'er defa test alıyorum ve bunların sonuçlarını sizlere aktarıyorum. En yüksek grafik ayarlarında da testleri mümkün olduğunca yapıyorum. Bilginiz olsun. Yani ayarları birazcık daha düşürseniz daha fazla kare saniye elde edebilirsiniz. Bu donanımdaki bir sistem için tabii ki yani keyfe göre değişir. Çok eski bir oyun. Shadow of Tomb Raider'a baktığımızda DLSS performansı için söyleyeceğim. Full HD'de 163 kare saniye. DLSS açınca kalite modunda açıyorum DLSS'i. 168 kare saniye. Bazı oyunların Full HD'de kullanabilecekleri CPU ve GPU gücü sınırlanabiliyor ve veyahut işlemcinin sınırı gelmiş oluyorsun yani kaba tabirle. 2K'da 119 kare saniye alıyorsun. DLSS açınca 151, burada bir performans artışı görüyorsun. 4K'da ise 57 kare saniye almış. Akışkanlık sınırının bir tık altı zaten. DLSS açıyorsun. 86 kare saniye elde edebiliyorsun. Cyberpunk gibi bir oyuna geldiğimizde Nvidia'nın resmen demo alanı, yani yalan yok. Burada Full HD'de 98 kare saniye alıyorsun. Ama DLSS açıp frame generation'da açtığında 175 kare saniye elde edebiliyorsun. Yani neredeyse 2 katı kare saniye elde etmiş oluyorsun. 2K'ya geldiğimizde 56 kare saniyeden 108'e, 4K'da ise 22'den 52'ye, neredeyse akışkanlık sınırına kadar taşımış oluyor. Rekabetçi oyunlara baktığımızda mesela Overwatch 2, ben rekabetçi bir şekilde oynarım. Full HD'de 248 kare saniye alabiliyorsun. Yani 240 Hz bir monitörü besleyebilir misin? Besleyebilirsin. Hem de en yüksek grafik ayarlarını bir tık daha düşür, daha üzerini gör. 360 Hz'lık bir monitör beslemek istiyorsundur mesela. Bunu da yapabilirsin. İşlemci de aslında buna teşne. 2K'ya geldiğimizde 190 kare saniye ve 4K'ya geldiğimizde de 105 kare saniye elde edebiliyorsun. Forza Horizon gibi bir oyunda, Forza Horizon 5'te Full HD'de 136'dan 190 kare saniyeye, 2K'da 119'dan 146'ya ve 4K'da da 81'den 86'ya taşımış. 4K'da bir o ölçeklemesi bir tuhaf olmuş. 2K'da performans farkı bu kadar varken 4K'da tuhaf sonuç verebiliyor. Bazı sistemlerde Forza Horizon 5 DLSS açınca neredeyse hiçbir ekstra katmayabiliyor. Oyundan oyuna dediğim gibi değişiyor. Red Dead Redemption gibi bir oyuna geldiğimizde Full HD'de 128, DLSS açınca 143, 2K'da 102'den 107'ye, 4K'da da 61'den 65'e taşıyor. Aslında yani GPU'nun herhalde sınırlarına gelmiş. DLSS orada ciddi bir performans artışı sağlamıyor ama Hitman 3 gibi bir oyuna geldiğimizde Full HD'de 132, DLSS açınca 204, 2K'da 117'den 162 ve 4K'da ise 67'den 84'e taşıyor. 2K'da özellikle bu sistemde hani performansı bayağı bir ileri taşımış oluyor. DLSS Rainbow Six Siege gibi bir oyuna geldiğimizde Full HD'de 300 kare saniye, 2K'da 248, 4K'da 125 kare saniye, 4K'da dahi 125 kare saniye. Güzel. Ha, tabii ki ağır bir oyun değil. Onu da özellikle belirtmek gerekiyor. Call of Duty Warzone'da Full HD'de 225 kare saniye DLSS kalite modu ve frame generation açıkken 2K'da 152, 2K 144 Hz bir monitör de olabilir mi? Olabilirmiş. 4K'ya geldiğimizde ise 92 kare saniye elde ediyorsunuz. Valorant'ta arkadaşlar işlemci sınırına takılmış oluyorsunuz. 14400F'nin de bir sınırı var sonuçta. Full HD'de 325, 2K'da 324, hani sınıra takıldığımız için artık, ve 4K'da ise 322 kare saniye elde ediyorsunuz. Artık orada GPU değil CPU bir sınır haline gelmiş oluyor. Özeti şudur arkadaşlar, bu bütçede hani bir kasa düşünüyorsanız, bu donanımdaki hani bir kasanın bütçesini düşündüğümüzde, tabii ki tekrarlıyorum, kıyaslamasını yapın. Vade farksız kaç parayı alıyorsunuz? Vade farklı şekilde bir diğer sistemi kaç parayı alıyorsunuz? Bunların kıyaslamasını mutlaka yapın. Benim görevim size burada kasanın genel deneyimi, performansı, stabilitesi, bunları anlatmak. Müşteri olarak sizin sürekli değişen ekonomide kampanyalardan hani faydalanmak için biraz çabalıyoruz. İşte vade farksız olsun diye koşturuyoruz. İşte parçaları bazen teker teker alıp toplamaya çalışıyoruz ama böyle hazır bir kasayı uygun fiyata almak istediğinizde yapacağınız araştırmalardan biri de, tekrarlıyorum, hani performansını artık biliyorsunuz. Vade farklı ve vade farksız şekilde hangi kasayı ne kadar alabiliyorsunuz? bunun kıyaslamasını yapmak olacak. Ben bu kasanın Full HD performansını beğendim. Güzel. 2K'da da AAA oyunlarda güzel bir sonuç elde edebilir misiniz? Evet, güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bütün oyunları en yüksek grafik ayarlarında açtığımızı tekrardan belirtiyorum. Siz isterseniz bir miktar düşürebilirsiniz. Sonuçta burada bir 4080 yok. 5080 yok. 5090 yok. Ve işlemci tarafında ne bileyim 14900K yok. Veya 9800X3D yok. Buna göre aldığınız performansı ve ödediğiniz paraya göre aldığınız performansı lütfen değerlendiriniz doğru bir sonuca ulaşabilmek için. Sistemin stabilitesi ve termal performansına geldiğimizde 3DMark'ın stres testini uyguladım ve minimum %97 alması gerekiyor. %97'nin üzerinde seyredebildi, hatta bayağı üzerinde seyretti. Bu da ne demek oluyor? Sabahleyin 6'da oyun oynamaya başladınız, akşam 12'ye kadar oyun oynamayı düşünüyorsunuz o gün. Ve bu süreç içerisinde görmüş olduğunuz oranda aynı performansı alıyorsunuz. Mikro stutter, donma, takımla vesaire gibi şeylerle karşılaşıyorsak arkadaşlar zaten bu kasayı kim yollarsa yollasın bir başka olur vesaire geri veriyoruz. Bu sistemi toparlayın, düzeltin veya biz şunları düzeltelim. Bak bu sistem stabil hale gelir deyip geri yolluyoruz. Sistem stabil olacak. En başta stabil olacak. Bak içerisinde 5090 olabilir. Ama donma takılma mikro stutter yapıyorsa hiçbir anlamı yok. O yüzden stabilitesini ölçtüm. Stabil çalışıyor. 3DMark'ın kıyaslayabileceğiniz skorunu gösteriyorum şu anda sizlere. Mutlaka bir diğer sistemle kıyaslıyorken oyunda aldığınız kare saniyeler üzerinden de tabii ki kıyaslama yapabilirsiniz. Ama bazı oyunların bazı ekran kartlarının üreticilerine ekstra böyle bir hani torpil geçmiş oluyor diyelim. Bir optimizasyonu oluyor. Oyun açılırken daha böyle ekranda Nvidia yazıyor misal veriyorum. Yani işte bir şeyler olmuş belli ki arada. Bir pazarlık dönmüş. O yüzden siz 3DMark'tan aldığınız skorla beraber kıyaslamanızı yapın. Oldukça objektif bir skordur. Öyle optimizasyonu vesaireye bakmaz. Bunun üzerinden kıyaslama yaparsanız daha doğru bir sonuca ulaşmış olursunuz. CPU, GPU kullanımlarına ve termal performansına geldiğimizde aslında burada bir hava soğutucu kullanıyoruz. Sıvı soğutucu değil. İsterseniz sıvı soğutucu kullanabilirsiniz. Kasa buna oldukça müsait. İstediğiniz boyutta bir tane kullanmak mümkün. Şimdi hava soğutucuları biraz unuttuk aslında. Kasada daha fazla yer kaplıyorlar. İçerideki o görünümü ya aslında kapatıyorlar falan diye düşünüyoruz ama hem daha uzun ömürlüler hem de daha iyi soğutabiliyorlar. Fiyatlarını da düşündüğümüzde görsellikle alakalı beklentileriniz olur. Onları karşılamaz belki ama RGB fanlı güzel bir hava soğutucu. Yani gördüğüm şey şu, 55-60 derecelerde işlemciyi tutabiliyor aslında. GPU tarafındaki sıcaklıklara baktığımızda kasa aslında tam önünden taze hava alamasa da Canon'daki ızgaralardan, geniş ızgaralardan havasını alıyor. Taze hava içeri sokuyor ve ekran kartı aslında 60 derece civarlarında çalışıyor ve fazla fan devri de yapmadan, yani %50'lere neredeyse varmıyor fan devri. CPU, GPU kullanım oranlarına baktığımızda burada herhangi bir problem görmüyorum. GPU kullanımının %97, 98, 99 civarında ettiğini görüyorsunuz. Bundan neden bahsediyorum? Dar boğaz var mı sorusunu soracaklar için arkadaşlar. Bu işlemci ve ekran kartı birbirine dar boğaz yapacak donanımlar değiller. Videonun sonuna geldiğimizde Monster Toolpart TD3 dediğim gibi farklı versiyonları var. Farklı donanımlarla beraber geliyor. Özelleştirebiliyorsunuz ve vade farksız bir şekilde 3, 6, 9 ve 12 ay taksitle alabilmeniz mümkün. Tekrarlıyorum, bir diğer sistemle kıyaslıyorken o sistemin taksitle ne kadar paraya alınabildiğine bakmanız çok kritik bir rol oynayacak. Çıkış döneminde evet fiyatları eleştirildi belki ama bu kampanya bu kasaları güzel bir noktaya taşıyabilir. Kıyasladığınız sisteme göre değişir. Benim amacım zaten size ürünü satmak değil. İşte malzemelerine bakıyorum. İşte kasada kullanılan malzemeye bakıyorum. Donanımlara bakıyorum. Bileşenlerine bakıyorum. Stabil bir şekilde çalışıyorlar mı bakıyorum. Full HD 2K'da 4K'da nasıl bir sonuç veriyor bakıyorum. Stabil midir? Düzgün bir sonuç verir mi? Siz bu kasayı eve alıp koyduğunuzda çoluğunuz çocuğunuz veyahut kendiniz düzgün bir şekilde oyun oynayabilecek misiniz? Bunlara bakıyorum. Bunların yorumlarını yapıyorum. Benim işim satmak değil arkadaşlar. Öyle bir görevim yok açıkçası. Ben editörüm. Ama tekrarlıyorum, vurguluyorum. Taksit, vade farkı, burada nasıl bir avantaj görüyorsunuz, görmüyorsunuz, buna göre kararınızı verin. Yani önce fiyata bakıp, bunun fiyatı galiba donanıma göre çok yüksek ama taksitte alacağım. Taksitte vade farksız diyor. O sistemde vade farksız gibi avantaj yok. O daha pahalıya gelmiş oldu şimdi gibi durumlar oluşabiliyor. Monster kasaların şu anki en büyük avantajı bu. Vade farksız, taksitle beraber satılabiliyor olmaları. Evet, sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar üzerinden iletin. Benim şahsi Instagram hesabım üzerinden iletin. Mümkün olduğunca ben sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.